Bal Kabakları. Anais M. Martin. Pencere Yayınları. 1. baskı Haziran 2007. Bu kitap 118 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Nisan 2008. Okuyan Ayal Gökçe. Biz o zamanlar Van'da yaşıyorduk. Evimiz göl kıyısındaydı. Gölümüz, Van'ımız bizim her şeyimizdi. Hepimiz, yani bütün köy ahalisi, deniz dediğimiz Van'da balık tutardık. Daha doğrusu kocalarımız hep birlikte denize açılırdı. Apelim de iyi bir balıkçıydı doğrusu. Sonra kızım dünyaya geldi. Güzelim, güneşim, evimin neşesi Lucy'nim. Vurtogil komşumuzdu. Kızım göbeğini karısı Hınobacı kesmişti. Lohusa şerbetini de Refika ile Şefika, yani köylümüzün ikizleri kaynattı. Onlarla kız kardeş gibiydik. Herkes birbiriyle iç içe yaşardı. Hiçbirimiz doğru dürüst Ermenice konuşamazdık ama Kürtçeyi ve Türkçeyi bilirdik. İyi de konuşurduk. Köyümüzde ayrımcılık olmadığından bizim de aklımıza gelmezdi kimin ne olduğu. Ne isterse olsundu bizim için. Makbul olan insan olmasıydı. Birden durdu. Yüzüme baktı. Ben susar diye korkumdan gözlerimi gözlerinden kaçırdım. Yanlış anladı sanırım. Korkma. Yüzüme bak kızım, seni bir suçun yok ki. O başımızdaki ağları, beyleri kışkırtanlar var ya, onlar utansın derim ben. Sıkılmadınsa devam edeyim. İstanbul'da doğdu ve bütün eğitimini burada tamamladı. Üsküdar Türk Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü ve aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı, şimdiki Kadıköy Devlet Konservatuarı, piyano ve şan bölümlerini devam ederek her iki okuldan 1973-74 yıllarında mezun oldu. Aynı yıl katıldığı sınavla İstanbul Devlet Operası'na solist koris kadrosuyla atandı ve 25 yıl bu sanat kurumunda çalıştı. 1977-78 yıllarında ise konuk öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Devlet Konservatuarı yardımcı piyano ve şan bölümleri orta kısmını bitirdi. Üniversite öğrencilik yılları sırasında 3 yıl Zeytinburnu Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvası'nda hem küçüklere müzik öğretti hem de yuva öğretmen adaylarına müzik ve pedagoji kursları verdi. Pek çok piyano ve şan öğrencisi yetiştirdiği yurttan evlilik nedeniyle ayrılıp Fransa'ya yerleşti. Halen sanatsal etkinliklerini Valence, Grenoble, Nice ve Fransa'nın diğer şehirlerinde sürdürüyor. İstanbul'da bir dönem Türk film ve tiyatro yönetmeni Nişan Hançer ile evli kalan Anais M. Martin aynı zamanda Hançer'in sekreterliğini ve tiyatro yönetmen asistanlığını yaptı. 1992 yılında İstanbul Devlet Operası'nda sahnelenen Nabucco adlı eserde çevirmen ve reji asistanı olarak çalıştı. 1991-94 yılları arasında dublaj sanatçısı olarak çeşitli stüdyolarda çalıştı. Uzun yıllar reklam filmlerinde ve Türk filmlerinde yardımcı rollerde oynadı. 1999 yılında Crotis Supplementaire, konuk koro sanatçısı olmak için Nice Operası'nda katıldığı sınavı üstün başarıyla kazanarak bu sanat kurumunun kontratlı elemanı olmuştur. Opera çalışmaları dışında ise Storytelling, Masalcı Meddah festivallerine katılarak ülkesini Fransa'da başarıyla temsil etmektedir. 2001 Grenoble, 2002 Romans, 2003 Rodez Masal Festivalleri. Opera sanatçılığının yanı sıra 40 yıldır aralıksız yazan sanatçının makaleleri, denemeleri, öyküleri ve çevirileri çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Halen İstanbul'da yayınlanmakta olan Türk Dili Dergisi'nin devamlı yazarları arasındadır. Ermenice ve Türkçe benim iki ana dilim diyen sanatçı, Fransızca ve İngilizceyi de çok iyi konuşuyor. Evli ve bir oğul sahibi olan Anais M. Martin, 1998'den beri yaşantısını Fransa'nın Valence ve İstanbul'un Kadıköy moda ilçeleri arasında sanatsal ve yazınsal etkinliklerle sürdürmektedir. Yazarın Ülkemizi Sevmek adlı denemesi Türkçe-Fransızca olmak üzere Türk Dili Dergisi internet sayfasına yayımlanmaktadır. Yazarın çocuklar için kaleme aldığı bir dizi masal, aralarında Elma Kurtları'nın da bulunduğu 10 kitaplık dizi kitaplar halinde Morpa Yayınları tarafından baskıya hazırlanmaktadır. Sevgili anneannem, Arşa Louis Yaya'nın anısına. Benim çileli ve güzel vatanım. Topraklarına gözlerimi açtım. Bahçelerinde, tarlalarında, sokaklarında koşuşturdum. Beni yedirdin, içirdin, giydirdin, şımarttın. En önemlisi beni eğittin. Çok renkli kültür birikiminden yararlanmamı sağlayıp beni adam etmeye çalıştın. Bunları bir ana şefkati ve özverisiyle hiç sızlanmadan beynime doldurmayı sürdürdün. Çünkü asırlardan beri yapmayı alışkanlık haline getirdiğin şeyler bunlar. Keşke zamanı geriye döndürmek elimden gelseydi. O vakit kucağını yeniden rengarenk etnik grup çiçeklerle donatır, ninelerimi, yayalarımı, dedelerimi, amcalarımı eteklerinin dibine oturturdum. Daha sonra da onların Türk komşularıyla et ete, can cana sevişmelerini tekrar tekrar yaşatırdım sana. Ne yazık ki bu tür şeyler artık yalnızca belleğimde kaldı. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Aldım kalemi elime ve çocukluğumdan bu yana dinlediğim o muhteşem dostlukları, acıları, yeri doldurulamaz güzel insanları sayfalarımda buluşturmaya çalıştım. Bir gezgin şarkıcı gibi onların türkülerini, yaşamlarından kesitleri ve aslında sana hiç yakışmayan düşmanlıkları, kan kokularını dile getirmeyi denedim. Bu bağlamda anılarını tazeleyip yaralarını istemeyerek deştiysen beni bağışla. Bunu seni üzmek adına yapmadım. Genç kuşaklara içinde ne çok sevgi barındırmış olan senin kocaman yüreğini tanıtmak ve bizleri ayrımcılığın tuzağına düşürenleri lanetlemek istedim. Bu öykülerin tamamı gerçek yaşamlardan derlenmiştir. Yerler ve şahıs isimleri değiştirilmiş, olaylar yaşananlardan yola çıkılarak kurgulanmıştır. Yine bu öyküleri büyüklerim, ninelerim ve aile dostlarımızın ninelerine, yayalarına, ayrıca da beni bu öykü kitabını yazma yolunda destekleyen, yüreklendiren Türk can dostlarıma adıyorum. Onların sıcak dostluğu olmasaydı böyle bir kitap yazılamazdı. Bu bağlamda kitabımı Türk-Ermeni dostluğuna adıyor ve daha asırlarca bir arada yaşayacağımızdan asla umudumu kesmediğimi belirtmek istiyorum. Sevgili dost Muzaffer Erdoğdu'ya, bana başından beri manevi destek verdiği için teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla. En sona Ermenice sözlük eklenmiştir. Ermenice kelimeler sözlükte var. Mavi Çocuk. Bir gün çok yaşlı bir aile dostumuz olan Koharik Mama bize şu aşağıda okuyacağınız öyküyü anlattı. Kendisi tehcirden sağ kurtulmuş bir kadındı. O nedenle anlattıklarının da gerçek olduğuna inanıyor ve onun anlatım tarzını, ifadelerini fazla bozmadan bu öyküyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Vaktıyla biz Sivas'ın Zara'sında yaşardık. Hepimiz bir tek aile gibiydik. Ermeniler Ermeni okuluna, Türkler de Türk okuluna gider idi. Ama tarlada çalışma zamanı geldi miydi, Ermenisi, Türk'ü, herkes birbirinin yardımına koşar idi. Bu arada başımızdaki padişah için kötü şeyler duyardık ama derdik ki Sivas'ın Zara'sı nere, padişahın sarayı nere? Yanılmışık oğul, yanılmışık. Osmanlı'nın sonu çok kötü, çok kanlı olmuştur. Sizler İstanbullusunuz. Belki ailenizde saraylı bile vardır ama bizler, yani Anadolu'da yaşayanlar, Osmanlı padişahlarının eziyetini çeken asıl bizler olduk. O vakit sürgün demek, ölüme gitmek demekmiş. Biz de yola çıkınca bunu öğrendik. Bir de insan denen yaratığın iyisi olduğu kadar kötüsünün de olduğunu bu olay bize anlattı, öğretti. O sene, hangi sene olduğunu artık herkes biliyor oğul. Yaz geldiğinde bir de baktık, Ermeni'nin oturduğu tüm evler önceden bellenmiş. Milis deridik, asker polis gibi bir de milis vardı. İşte bunlar tek tek kapılarımızı çalıp 24 saat vaktimiz olduğunu ve hemen yola çıkmamız gerektiğini bildirdiler. Bundan sonrasını zaten hepiniz biliyorsunuz. Erkeklerimizi nasıl topladıklarını ve yollarda ne çok telifat verdiğimizi. Benim bugün size anlatmak istediğim başka bir şey var. Esas onu dile getireceğim. Görün bakın insanın insanı ettiğini. Biz yola çıkmadan önce, daha doğrusu milis kapılarımıza dayanmadan önce yani, Tokat'tan sürgün edilenler Sivas'a vardıydı da biz de insanlıktır deyip kapılarımızı açtık. Bu gelenlerin arasında Tokmakçıyan derler bir aile vardı. Geldi. Bir de oğulları var. 4 kızdan sonra oğlanı bulmuşlar ya. Bir şımarık, bir yüzsüz o kadar olur. Onca aç insan var. Bu oğlan ne ediyor, nereden buluyor anlamıyorduk. Bir de acayip bir tip, amanın görmek lazım. Çakır mavi gözlü ve şişman. Uzaktan görsen kız sanırsın. Ben o vakit anama, ana kız, bu çocuk göt oğlanına benziyor demiştim de anam 14 yaşında olduğuma bakmadan beni çalı süpürgesinin sapıyla iyice bir dövdüydü. Ama zaman beni haklı çıkardı. Neden derseniz, meğer bu çakır gözlü alçağın biriymiş. Biz ne bilek, Tokat'ta bilirlermiş. Anasıyla kız kardeşleri öyle büzüşüp otururlardı. Bu dersen, gıncı fıllana gıncı fıllana gezinir, boyuna da bir şey yerdi. Şimdi de hikayenin önemli yerine geliyorum. Bu Tokat kafilesi köyümüze geldiğinde biz de yola çıkacağımızı anladık. Anladık anlamasına da gelen kafilede küçük erkek çocukların dışında fazla erkek olmadığını fark ettik. Öyle olunca durum çok tehlikelidir deyip genç erkeklerimizi gizli köşelere, bodrumlara, damlara sakladık. Ama ne hikmetse asker onları birer ikişer bulmaya başladı. Hemi de her seferinde bir gün önce çakır gözlü oğlan kimin evinden ekmek dilenmişse ertesi gün o evin erkeği ya kurşunlanmış ya dipçiklenmiş ya da kasatro ile delik deşik edilmiş halde bir ara sokakta bulunuyordu. Ağabeylerim Kevork ve Krikor durumdan kuşkulanmışlar. Kafilenin gelişinin haftası anca olmuştu. Bir gece eve döndüklerinde ana bu gammazlıkları eden mavi çocuktur dediler. Anam telaşlandı. Gizlenin hele diyecek oldu ama ağabeylerim. Ana sen dellendin mi? Kışın karda dağdan kurt inince gizleniyoruz mu ki? Anam üsteledi. Bu iş başka. Siz ortalığa çıkmayın gözümün nurları. Dediyse de dinletemedi. Biz bu göt oğlanının akşamları zengin takımını eğlendirdiğini biliyoruz. Çengi gibi oynuyor, oynaşıyor. Onlar da gizlenen Ermenilerin yerlerini söylerse hem para hem yiyecek vereceklerini söyleyip bu yılanı konuşturuyorlar. Dün gece Tokatlıların konakladığı yere gittik gizlice. Orada bir dul kadın tanıdık. Kadın kocasını ve oğlunu bu çakır gözlünün ele verdiğini bilirmiş. Bilirmiş de. Öyle ki sokağın ortasında ikisini de öldürdüklerinde bu pislik karşı damın üstünde sırıtırmış. Anamın eli ayağına dolaştı. İşte siz ağzınızla söylediniz. Bu çakır tam bir pislik deyi. İyi ya ana. Pislik ne yapılır? Temizlenir değil mi? Evet oğul. Emme bu size düşmez. Neden? Nasılsa ölüm yolculuğu bizi beklemez mi ana? Anam kendini yerlere attıysa da kâr etmedi. İki ağabeyim hem de ikisi birden kapıyı çarpıp çıktılar gece yarısı. Ertesi sabah yola çıkılacaktı. Biz de bir iki çıkın hazırladık. Yolları eşkıyanın kestiğini bildiğimizden biz de kuru soğuk yiyecekler hazırladık. Kayısı pestili, kuru dut, kuru üzüm, peksimet biraz da peynir. Büyük parça eşyalarından evi de anamın ev temizliğine gittiği Necdet Beygiller vardı. Onlara emanet etmeye karar verdik. Necdet Bey ve karısı Nuriye teyze bizden 3 ev ötede otururlardı. Anam, hadi var git de Nuriye teyzene soruver bakalım. Evin anahtarını onlara verek de dönünce başımızı sokacak damamız olsun. Peki ama deyip kapıdan fırlamıştım. O anda yan sokaktan bir inilti duydum. Ah aman mamas ölüyorum. O yana gidecek oldum ki Krikor abimle burun buruna geldik. Nereye kız? Tez eve gir deyip beni şöyle bir göğsümden itti. Karanlıkta fark etmemişim. Eve girince anam birden sarardı sonra da çığlığı bastı. Aman uşağı ne ettiniz? Her yanınız kan yoksa siz? Abilerimin ikisi iki ağızdan o iş tamam ana dediler. Sonra su dök de ellerimizi yıkayak diye eklediler. 1982 Moda İstanbul. Ödeşme. Yüksek tepelerde hem kuşa hem yılana rastlanır ama bunlardan biri uçarak diğeri sürünerek yükselmiştir. Birbirlerini konservatuvarda tanımışlardı. İkisi de müzik öğrenmek, bir müzik aleti çalmak ve her şey yolunda giderse müzisyen olmak istiyorlardı. Ancak müzik öyle ha deyince öğrenilen bir konu olmadığı gibi müzisyen olabilmek için de henüz işe yarar bir sihirli formül ya da değnek bulunamadı. Yani yetenek bu sanatın temel ögelerinden biri. Ben konservatuvarın şan, şarkı söyleme bölümüne devam etmeye başladığımda onlar yani Fikret ve Yetvart yıllardır bu okulun öğrencileriydiler. Fikret davran kemana, Yetvart üreten ise piyano bölümüne devam ediyordu. Ayrıca her ikisi de bestecilik kompozisyon bölümü öğrencileriydiler. O zamanlar bizden bir sınıf büyük olanlara bile abi abla demek kuraldı. Böylece ben de Fikret ya da Yetvart'la konuşurken böyle seslenmek, hitap etmek durumundaydım. Ama nedense Yetvart'a keyifle ağabey, abi dememe karşın Fikret'e bir türlü bu şekilde seslenmek içimden gelmiyordu. Boğuk, genizden konuşması mı beni itiyordu, yoksa konuşurken insanların gözlerinin içine bakmaması mı beni kızdırıyordu, bilemiyordum. Yani bir şekilde Fikret'e saygı duyamıyordum. Hatta öylesine onunla karşılaşmak istemiyordum ki, koridorun öbür ucundan geldiğini gördüğümde ne yapacağımı bilemiyordum. Bir yandan böyle davrandığım için kendi kendimi eleştiriyor, bir yandan da kendime ön yargılısını yeniliyordum. Sonra beni doğrulayan ilk olay patlak verdi. Duyduğumuza göre Fikret'in kompozisyon, beste ödevi Yetvart'ın hazırladığı küçük müzik parçasıyla çok fazla benzeşiyormuş. Gerçeğin ortaya çıkması için profesör Fikret ve Yetvart'tan yeniden birer müzik parçası bestelemelerini istemiş. Birkaç gün sonra Yetvart'ı okulun kantininde gördüm ve işin aslını kendisinden öğrenmeyi yeğledim. Yetvart abi dedim, nedir bu kompozisyon ödevi konusu? O çok sevdiğim, sıcacık gülümsemesi yüzüne yayıldı ve sesini alçaltarak, ''Bizdik açık, senin çok iyi giz sakladığını biliyorum, aramızda kalsın. Fikret'in ödevini aslında ben yazdım. O sadece parçanın sonuna bir iki akor ekledi, o kadar.'' Şaşırdım. ''Şimdi ne olacak? Ödevi yeniden yazmak zorundasınız sanırım, değil mi? Yetvar çık başının önüneydi. Bilmiyorum der gibi. İşte o anda sol elinin yüzük parmağında bir alyans nişan yüzüğü gözüme ilişti. Demek çok şaşırarak bakmışım ki açıklamak durumunda kaldı. Al sana bir giz daha bizdik. Evet, gördüğün gibi evliyim. Aslında okula gelirken yüzüğümü takmıyorum. Yo, yasak olduğundan değil. Yalnızca özel yaşantımı başkalarıyla paylaşmayı sevmediğim için. Bir kez daha şaşırmıştım. Öte yandan bana böylesine güven duyması gururumu okşamıştı. Hemen atıldım. Yetbart abi, senin gizin benim gizim. Hem ben ne görmüştüm, anımsamıyorum bile. Öyle çok, öyle güzel güldü ki bu son sözlerimi, sonra da sarılıp yanaklarımdan öptü. O günden sonra aramızda çok hoş, hoş olduğu kadar da garip bir dayanışma, sırdaşlık oluştu. Örneğin armoni, müzik kurallarını öğretildiği yüksek bölüm derslerinden biri, sınıfında, zorlandığım bir konu olduğunda hemen Yetvart'ın yolunu gözlüyor, içinden çıkamadığım şeyleri ona soruyordum. Yetvart ise tüm inceliği ve kibarlığı ile beni yanıtlıyor, sorunlarımı çözüyordu. Okul içinde manevi bir abim olduğu için hem çok mutlu hem de gururluydum. Onur duyuyordum çünkü Yetvart abimin besteleri daha şimdiden sağda solda yorumlanmaya başlamıştı. Tabii bu arada Fikret'i unutmuş değilim. Fikret o yıl bestecilik yani kompozisyon sınıfını geçemedi. Ertesi yıl okul başladığında ise hiçbirimizle konuşmadı. Hem de birkaç gün değil, tüm bir yıl. Ancak bir tek Yetvart'la konuşuyor olması da gözümden kaçmıyordu. İçimde engelleyemediğim bir ses, bu ahbaplıkta mutlaka bir iş var. Kim bilir Fikret yine ne çıkar hesapları yapıyor diyordum. Bir başıma kaldığımda ise, bu senin altıncı duyunun sesi, boş ver, kulak asma, her zaman doğru olacak değil ya diyerek içimdeki kargaşayı yoluna koymaya uğraşıyor ama bir türlü üstesinden gelemiyordum. Daha sonra ise aklımı bu konuya fazla yormamaya karar verdim. Vedat bebek değil ya, bu ilişki hoşuna gitmiyorsa keser atar diyor, sözüm ona içimi sakinleştiriyor, dinginleştiriyordum. Neyse ki derslerin yoğunluğu ve yıl içinde katılmak zorunda olduğumuz karma öğrenci konserlerinin hızlı akışı, temposu imdadıma yetişiyordu. Bir gün kantinde kendime sakin bir köşe bulmuş, derslerimi gözden geçiriyordum ki birden içeriye Yetvart girdi. Gözleri ışıl ışıl, duraksamadan doğru yanıma geldi ve kulağıma gizlerin en güzelini fısıldadı. Bizdik Açık, inanamayacaksın ama dün gece baba oldum ben. Kızımız, Selin'imiz doğdu. Harika bir olay bu diye öyle çığlık çığlığa bağırmışım ki tüm kantin dönüp bize baktı. Neyin beni böylesine sevinçle haykırttığını anlamaya çalıştılar. Ancak bu benim en paha biçilmez gizimdi. Onu duraksamadan içimin en kuş uçmaz, kervan geçmez köşesine gömdüm. Şaşkınlığım geçer geçmez fırladım ve canım abimi yanaklarından öptüm. Görebilir miyim onu? Bizdik Selin kime benziyor? Kaç kilo diye başladım Yetvart'ı soru yağmuruna tutmaya. O sabırla susmamı bekledi, sonra eğilip bir kez daha kulağıma konuştu. Evet, sen, bir tek sen görebilirsin. Henüz hastanedeler, eve döndüklerinde mutlaka seni bize götüreceğim. Aradan 15-20 gün geçmiş, öyle yoğun bir çalışma düzeni vardı ki günlerin nasıl geçtiğini fark etmemişim. Bir pazartesi sabahı okulun kapısından içeri giriyordum ki arkamdan bildik bir ses duydum. Yetvart, kızım için bir ninni besteledim. Gelecek öğrenci konserinde yorumlamak ister misin? Demez mi? O nasıl soru Yetvart abi, onur duyarım. Üstelik bana böyle bir ayrıcalık tanıdığın için çok çok teşekkür ederim. Daha sonraki günlerde öyle bulutların üzerindeydim ki bu denli havalara uçmak ninninin tüm güç pasajlarını, bölümlerini yok etti. Ben de konser günü sevgili Yetvart abime bir şıklık yaptım. Sıra ninniyi yorumlamaya geldiğinde seyircilere şöyle seslendim. Şimdi sizlere sözleri ve bestesi Yetvart üretene ait bir ninni söyleyeceğim. İlk kez tarafımdan yorumlanacak olan ninninin dünya premierinde yapmış olmaktan ayrıca onur duyuyorum. O yıllar öğrenciliğimin en güzel, en renkli dönemi olarak belleğime kazınmıştı. Keşke hep öyle süre gitseydi de bugün bu denli acı, özlem duymasaydım. Sevgili Yetvart, baba olduğu ders yılının sonunda üstün başarıyla konservatuvarı bitirip bir yıllık bursla Paris'e gitti. Orada hem besteciliğini geliştirecek hem de piyano eğitmeni, pedagogu olabilmek için staj yapacaktı. Ben yaşamımın bütün ayrıntılarını biliyordum. Çünkü bir yandan düzenli yazışıyorduk, öte yandan Yetvart abimin bebeği Selin'i gördüğüm an öyle sevmiştim ki haftada en az bir kez evlerine gitmek bende tutku haline gelmişti. Her şey öyle güzeldi ki o sıralar. Güzel olmayan tek şey Fikret'in okuldaki varlığıydı. Hala okula devam ediyordu ve ben Yetvart'cığımın ta Fransalardan ona ödevlerine yardım ettiğinden öylesine emindim ki ama bunu bir türlü yazışmalarımızda dile getiremiyordum. Sonunda benim de bitirme sınavlarına girme zamanım geldi. Tahmin etmek zor değil. Tabii ki sınav programımın Çağdaş Besteciler bölümüne Yetbart Üretin'den 3 ayrı parça aldım. Bir tanesi de o ünlü ninniydi. Yıllar yılları kovaladı. Artık okula gitmediğim ve Anadolu yakasında oturduğum için Yetbartlara gidemiyordum. Ancak sık sık telefonlaşıyor, birbirimizin haberlerini alıyorduk. Yetbart bir yandan konservatuvarda piyano profesörlüğünü sürdürüyor, diğer yandan da bestelerini üretmeye devam ediyordu. Bir gün dayanamadım. Yetbart abicim, bağışla beni ama sormadan edemeyeceğim. Fikret ne yapıyor? Uzun uzun güldü, sonra hatta sessizlik. Abicim, orada mısın? Evet, bizdik. Buradayım. Seni kızdırmadan sorunu nasıl yanıtlayabileceğimi düşünüyordum. Ah, anladım. Fikret hala senin dış yardımlarında müzik yaşamını sürdürüyor değil mi? Eh işte canım, pek öyle değil. Senfoni orkestrasında kemancı violonist arıyorlardı. Ben de aracı oldum. Bir de geniş sınavında yorumlaması için küçük bir keman parçası besteledim. Yetvart abi, sen nasıl bir meleksin böyle? Bunca olaydan sonra hala bu kişiliksiz ve utanmaz adamdan dostluğunu yardım elini esirgemiyorsun. Boş ver bizdik. Sen anlat bakalım neler yapıyorsun öğrencilerine deyip konuyu saptırıverdi. İşte bu onunla, yani Yetbartçığımla son telefon konuşmamız oldu. Çünkü aynı hafta sonu benim canım Yetbart abim öldü. Arabasıyla bir ağaca çarparak. Kendi eserlerinin yorumlandığı bir konserden dönüyormuş. Çünkü Fikret Davran da kendi arabasıyla oradaymış ve kazayı görmüş. Yani kazanın tek görgü tanığı. Ben haberi gazetede okudum, benimden vurulmuşa döndüm, çıldırdım. Olamaz bu, haksızlık, haksızlık diye günlerce bağıra bağıra ağladım. Öyle çok acı, keder yüklüydüm ki Yetbart'ın evine bile gidemedim. Hem gidip de ne yapacaktım ki? Bir süre sonra okuldan bir arkadaş aradı. Sen sevmezsin biliyorum ama haber vereyim dedim. Yarın gece bizim kemancı Fikret'in resitali, kişisel konseri var. Kendi eserlerinden bir ikisini de yorumlayacakmış, sonra söylemedi deme. O gece gözüme uyku girmedi. İçimdeki o melun ses yakamı bırakmıyor. Git, gitmelisin. Duyacağın şeyler seni çok çok şaşırtacak diye inliyordu. Bütün gece bu tümceyle gezindim durdum evin içinde. Sonunda merakıma yenik düştüm ve konsere gittim. Üstelik programda bir de Fikret Davran bestesi Ninni görünce heyecandan yerinde duramaz oldum. Kemancı Fikret Ninni'yi çalmaya başladığında salondakilere ve kendime saygısızlık edip parçanın ortasında konser salonunu terk ettim. Çünkü ben kemana uygulanmış bu ninniyi ezbere biliyordum. Aynı gece, gece yarısı kanter içinde uyandım. Sanki odamda biri geziniyormuş gibiydi. Evet, evet duyumsuyordum. Sonra yüksek sesle konuşmaya başladım. Biliyorum, biliyorum canım abim benim. Seni o öldürdü. Hemen ambulans çağırmak yerine oyalandı. Eminim, eminim. Birden kütüphanemden bir nota kağıdı uçtu. Eğilip aldım. Yetbart Üretin'in bebeğimin ninnisiydi bu. Bağırarak sürdürdüm kendi kendime konuşmayı. Onu öldüreceğim, onu öldüreceğim. Ben senin gibi melek değilim. Öldüreceğim bu Fikret'i. Daha sonraki günlerde gündüzleri nasıl edip de bu beste hırsızını ele verebileceğimi düşünüyor, geceleri de sanki Yetbartçığım odamdaymış gibi sürekli konuşuyordum. Bir gece birden ağzımdan şu sözler döküldü. Artık kesin kararımı verdim. Onu, Fikret'i öldürmekten başka umarım yok. Evet, yarından tezi yok, eniştemin beylik silahını çalıp öldüreceğim bu namussuz hırsızı. Günlerden sonra ilk kez o gece derin bir uyku uyudum. Sabah ilk iş giyinip ablamlara gitmekti. Kapının altından gazetemi alıp kenara koymak üzereydim ki birden arka sayfada bir son dakika haberi ilişti gözüme. Genç bestecilerimizden Fikret Davran evinde ölü bulundu. Bir an olduğum yerde ileri geri sallandım. Sonra toparlanıp okumayı sürdürdüm. Komşuların ifadesine göre dün gece yarısından sonra Fikret Davran'ın evinden büyük bir gürültü, gümbürtü duyulmuş. Yalnız yaşadığı bilinen bestecinin kapısı kırılarak içeri girildiğinde ise genç müzisyenin uyurken üzerine devrilen kütüphanesinin altında ezilerek feci şekilde can verdiği saptanmıştır. 1992 Moda İstanbul. Tüm beste hırsızlarına. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.